Ayrım 28.
Düşünüyordu. Kızılların Vilnius yakınında oldukları söylenmekteydi. Savaşı kaybetmemiz mümkün. Bir şey değişmez. Hans düşümün gerçekleştiğini görecek nasılsa. Kafkasya'ya ulaştık. Yine gideriz. Dün açık konuşmakla hata ettim. Yılan gibi sinsi olmak gerekiyor. Bir yıl, 5 yıl susmak zorunda kalabilirim. Hem sonra her şeye yeni baştan başlayacağım. Tutsaklar arasındaki bir topçu yüzbaşısı yanına geldi. Birlikte nereye gönderildiklerini tartışmaya koyuldular. Sonra Rus konservelerinin iyiliğinden söz ettiler. Yüzbaşı doktordan hoşnut değildi. Birden Şirke, Vilnius'un kaderinden çok kendisini bekleyen yemekle ilgilendiğini fark etti. Demek kendisi de yığın yığın benzeri gibi bir tutsak, işe yaramayan mankafa, değersiz biri oluvermişti. Hayır, Büyük Almanya'yı düşünmeliydi. Ana kapının önünde bir asker, sarı saçlı, şen bir genç nöbet tutuyordu. Gülümsüyordu. Belki Almanya iyice yakınlaştığı için gülümsüyordu. Anlaşılan savaş kısa sürede sona erecekti. İyi ama belki güzel, tertemiz sabah havası nöbetçiyi keyiflendirmişti. Şirke ona nefretle baktı. Herifin herhalde bir karısı ya da nişanlısı var. Uçkurdan başka şey düşünmüyor. Köylünün biri. Ya da buradakilerin deyimiyle kolhozcu. Börti ile kurnazca oynuyor. Nivelle papağanmışçasına eğleniyordum. Bu herif karşımda sırıtıyor. Beni yakaladığına memnun. Böyle biri iyilik ve kötülüğün ötesinde yaşamanın ne demek olduğunu anlayabilir mi? Sergey istihkamcılara yapacak iş kalmadığından yakınıyordu. Almanlar geri çekilirken köprüleri uçuracak zaman bulamamışlardı. Yine de keyfi yerindeydi. Saldırının hızlanması hoşuna gidiyordu. Savaş yaratılışına uygun bir yola dökülmüştü. Neyse. Bir kulübede oturmuş gazete okuyor, Tanya da belli etmeden hayranlıkla ona bakıyordu. Üniformayla bile ötekilerden ayrılan bir yanı vardı. Hareketlerindeki canlılık, tatlı, sanki dalgın bakışlı gözlerinde yanıp yanıp sönen ateş, kafasından geçen karmakarışık görüntüler, dalıp birden gülümsemesi dikkatleri üzerine çekiyordu. Tanya, ilerleyen Kızıl Ordu birlikleriyle bağlantıyı kurmak üzere bir partizan müfrezesinden gelmişti. Savaşın insana beklenmedik şeyler hazırladığı ormanın derinliklerinde 2 yıl savaşmıştı. Yine de gazetesini okuyan İstihkam binbaşısı ona öteki subaylardan çok farklı geliyordu. Savaştan önce Tanya Minsk'te edebiyat öğrenimi görmüştü. Binbaşının neden bu kadar hoşuna gittiğini araştırırken bir okullu gibi kendi kendine cevap veriyordu. Onda Rus romantizminin en belirgin yanları var. Sergey irtibat subayı Pleşçeyev'i bekliyordu. İstihkam taburu Vilnius üzerine yürüyen tümene katılacaktı. Sergey düşünüyordu. Durmadan güneyden kuzeye doğru ilerliyoruz. Vistül nehrine varmayı umuyordum. Herhalde Niemen'i de göreceğim. Bu da iyi. Canavarın inine daha yakın. İyi ama nerede kaldı bu Pleşçeyev? Dışarı çıkınca şaşırıp gözlerini kırpıştırdı. Bu görüntü de ne oluyor? Gece gündüz kafilelerin, konvoyların gelip geçtiği o ciddi askeri yol bir Paris sokağına dönüşmüştü sanki. Şen, gürültücü yabancılar geliyordu. Aralarında da birkaç genç kız vardı. Başında beresi uzun boylu biri sandviç yiyordu. Bir başkası da hem yürüyor hem not alıyordu. Bunlar İngiliz ve Amerikalı savaş muhabirleriydi. Binbaşıyı gören bereli Rusça "Tebrikler" dedi. "Çok büyük bir zafer kazandınız." Bu sözleri rastladığı bütün Ruslara tekrarlıyordu. Gerçekten de saldırının hızlanması onu çok etkilemişti. İşini de unutmuyordu ama. En azından 5 yazı çıkarması gerekliydi. Yol kenarında yapacağı konuşma birkaç ilgi çekici çizgi verebilirdi okurlara. İngilizdi bu gazeteci. Yurttaşlarının birçoğunun tersine yüksek sesle konuşuyor, Güneyliler gibi ellerini kollarını sallıyordu. Sergey'e nasıl 2 Alman ensilediğini anlattı. Yolun kıyısındaki tarlaya gizlenmişlerdi. Sizinkilere görünmekten çok korkuyorlardı. Belki İngilizce konuştuğumuzu duydular, belki de görünüşümüzden Rus olmadığımızı anladılar. Her neyse, yolun ortasına fırladıkları gibi ellerini kaldırıp "Teslim oluyoruz!" diye bağırdılar. Sergey gülmeye başladı. Ne sersem herifler. Bizimkiler onların kılına dokunmazdı. Savaş başka şey. Savaşta askerimiz çok kızgın oluyor. Ama 1 saat sonra... Siz Rusçayı biliyorsunuz. Herhalde uzun süre Rusya'da kaldınız. Bizim insanlarımızın kin tutmadığını fark etmişsinizdir. Bakın dün burada ne oldu? Sağdaki küçük koruluğa Almanlar gizlenmiş. Görüyor musunuz şuraya? Yolu geçmek istediler. Teslim olmalarını söyledik. Ateş açtılar ve emrimdeki askerlerin ikisini öldürdüler. Karşılık verdik. Bir sürüsünü öldürüp 10 kadarını tutsak ettik. Birini sorguya çektim. Askerlerim şamata ediyorlardı. Bu heriflerle konuşmak neye yarar? Bir kere teslim olmak istemediler. Üstelik Zakarchenko ile Shustov'u öldürdüler diye. Alman'a sordum. Neden teslim olmak istemediniz? Sustu. Almanya'nın savaşı kazanabileceğine gerçekten inanıyor musunuz dedim bu kez. Cevabı şu oldu. Bir şeye inanacak halim yok. Susadım. Dün fırtınadan önce hava çok sıcaktı. Ona içecek su getirttim. Baktı. Sonra maşrapa çok pis dedi. Başladı kenarlarını silmeye. Maşrapanın içindeki suyun yarısını döktü, içti ve yüzünü buruşturdu. Ilık bu su. 42 yılında stepte yürüyüşümüzü hatırlıyorum. Su birikintisine rastlasam hiç düşünmeden içerdim. Doğrusu herif midemi bulandırıyordu. Bizim istihkamcılar da binbaşım karınları acıkmıştır. İzin verirseniz şunlara yemek verelim demezler mi? Bu olayı askerlerimizi daha iyi anlayabilmeniz için anlattım. Bereli İngiliz çabuk çabuk not alıyordu. Öbürleri sinirleniyor, genç kızların birinden konuşmaları kelimesi kelimesine çevirmesini istiyorlardı. Ama genç kız da söylenenleri izlemekte güçlük çekmekteydi. Sergey sustuğunda ufak tefek ve şişman bir Amerikalı altın dişlerini göstere göstere bir kahkaha attı. Sonra tercümana döndü. Binbaşıya söyleyin. Fransızca bilir misiniz diye sordu Sergey. Evet biraz bilirim. Demek eğitim görmüş bir subaysınız. Fransızca biliyorsunuz ha? Anlattıklarınızdan savaştan sonra güçlü bir Almanya kurmayı düşündüğünüz sonucu çıkıyor. Sergey omuz silkti. Sözlerimi yanlış çevirmişler. Emrimdeki istihkamcıların tutsaklara ne kadar acıdıklarını göstermek istedim. Hepsi bu. Az rastlanan savaş görüntülerinden söz etmeyi seven meslektaşlarım için anlattıklarınız ilginç. Ben çok daha ciddi haberler yollarım gazeteme. En çok ilgilendiğim hikayenizin siyasi yanı. Çıkardığım sonuç da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin iyice beslediği savaş tutsaklarına dayanıp güçlü bir Almanya kurma niyetini güttüğüdür. Almanlardan nefret etmeniz için çok neden var. Amerikalılarınkinden çok daha fazla neden. Gjansk'tan Minsk'e kadar tek sağlam ev kalmadığını görmüşsünüzdür. Üstelik önemli olan ev de değil. Taburumda bir çavuş var, beyaz Rusyalı. Volaki köyünden geçtik, çavuşun doğduğu köymüş orası. Ama ortada köye benzer bir şey yok. Yabani otlarla bütün ölülerin birlikte gömüldüğü koca bir çukur arta kalmış. Almanlar bütün köy halkını yok etmişler. Süt çocuklarına varıncaya dek. Çavuşun karısını öldürmüşler. Yaşlı anasını, üç kızını öldürmüşler. İşte bize yaptıkları. Dün Erkutsel bana şunları söyledi. Kimin varsa öldürüldü. Sefil herifler. 29 kişiye öldürünceye dek işkence ettiler. Tek sağ kalan benim. Altın dişli adam. Bütün bu ayrıntılar çarpıcı dedi. Ama beni ilgilendiren işin siyasal yanı. Sizce Almanları ne yapmalı? Bir kere Almanları yeneceğiz. Bundan kimsenin kuşkusu olmamalı. Siz olmasanız da yenecektik nasılsa ama siz geldiğinize göre savaş çok daha çabuk bitecek. Cherbourg'da kazandığınız zaferden ötürü sizi kutlarım. Bir şeyden ötürü kutlama fırsatı çıktığı sıra sizi gördüğüm için de mutluyum. Böylece kara gözlüklü bir Amerikalı sözünü kesti. Konuşma süresince ciklet çiğnemiş, bönbön Sergey'e bakmıştı. Genç kıza, Fransızca bilmiyorum dedi. Lütfen sözlerimi çevirir misiniz? Sorun bakalım şu binbaşıya. Amerika'nın savaşın başından beri kendilerine yardım ettiğini biliyor mu? Bizi çok daha önce kutlayabilirdi. Rusların kazandığı zaferlere biz de yarı yarıya ortak sayılırız. Sergey sinirlendi. Bize yardım ettiğinizden haberim var. Sizin domuz konservelerinizi yedim. Sizin sahra telefonlarınızdan yararlandım. Bakın yoldan sizin Studebaker'larınız geçiyor. Çok da iyi arabalar bunlar. Size minnettarız. Ama elinizdeki araç ve gereç sayısı alçak gönüllülüğünüze oranla çok yüksek. Terazinin bir kefesine domuz konserveleri, öbürüne de insan kanından ırmaklar konabileceğine inanıyor musunuz? Evet, Bize Stuttbaker'larınızı yolladınız. Biliyoruz. Ama ben Stalingrad'taydım. Orayı kendi elimizle kurtardık. Bunu da çok iyi biliyorum. Altın dişli Amerikalı sabırsızlıkla Sergey'in sözünü bitirmesini bekliyordu. Yazının sonunu bağlamak için mükemmel sözler. Ancak başlıca soruma cevap vermediniz. Almanları ne yapmalı? Almanları yenecek, canilerin cezasını vereceğiz. Ama bununla Almanların kökü kazınmayacak. Bu soru üzerinde hiç düşünmedim. Mühendisim, istihkamcıyım. Diplomat ya da pedagog değil. Almanları yeniden eğitmek, bilime, gerçek gelişime, ahlak ilkelerine alıştırmak gerek. Kara gözlüklü Amerikalı tercümanın koluna yapıştı. Çevirin. Kendisiyle aynı düşüncedeyim. Almanya'yı parçalamamak gerek. 4 yıl süreyle bir Berlin gazetesinin muhabirliğini yaptım. Almanları iyi tanırım. Almanya, Batı Hristiyan uygarlığının önde gelen ülkelerindendir. Bizde kimse Rusların iç işlerine karışmayı düşünmüyor. Ama anlatın kendisine, pek çok yurttaşımız Rusların kendi rejimlerini Almanya'da uygulayıp uygulamayacaklarını merak ediyor. Kuşkulanıyorlar. Bunları dostça söylüyorum. Biz müttefikiz. Bir gazete muhabirinin görevi her şeyi açıkça ortaya koymak olmalıdır. Sorun kendisine, Ruslar Almanya hakkında ne düşünüyorlar? Ne mi düşünüyoruz? Her şeyden önce Berlin'i almayı ve faşistleri ipe çekmeyi. Yalnız korkarım, sayın muhabir, Amerika'nın vizesi olmadan Almanya'ya girmemize izin vermeyecek. Son sözler muhabirleri güldürdü. Çevresindekilere bol bol çikolata ve sigara dağıttılar. İçlerinden biri Sergey'in yanına geldi. Fransızca, Rusça ve İngilizce karışımı eşi görülmemiş bir dilde, alçak sesle, ''Amerikan mizahı var sizde'' dedi. ''Okurlarımız bunu çok sever. Sırf benim için komik bir şey söyleyemez misiniz? Çünkü United Press nasıl olsa haberini benimkinden çok daha çabuk yollayacak.'' Sergey somurttu. Prescheyev ya da başka bir subay hayatında ilk kez yabancı görüp gazetecilerle konuşma yapsaydı, kara gözlüklü adamın sözlerine aldırış etmeyebilirdi. Kendi kendine böyle aptal herifleri de neden yollarlar acaba? ''Hiç anlamam.'' diye geçirdi. Ama Sergey savaş öncesini, Paris'i, Nivelle'in kibarlık perdesi altında gizlenen nefretini, Roy'un minik bıyığını, Lancier'in boşluğunu, resmi dairelerde ya da iyi döşenmiş salonlarda rastladığı insanların açgözlüğünü ve körlüğünü hatırlıyordu. Kim bilir şimdi ne olmuştu hepsine? Belki çoğu almış yürümüştür ya da Almanlar gırtlaklarına basınca hepsi bizi alkışlıyordur. Ama bu heyecanları 5 para etmez. Kara gözlüklü Amerikalı da kazandığımız zaferden ötürü beni kutladı. Ormanın dışına sürüklediğimiz Alman gibi bakıyordu ama yüzüme. Bizi sevmiyorlar, bu açıkça belli. Kazandığımız zaferleri bir türlü bağışlamıyorlar. Sergey ilk olarak barışın sakin ve Stalingrad'daki geçit noktasındayken düşündüğü gibi yok mavisi olmayacağını anladı. Geleceği görmeye çalışıyor, gözleri gitgide kısılıyor, bakışları sertleşiyordu. Tanya yabancılarla yapılan konuşmayı duymamıştı. Sergey'e göz attı ve bir tedirginlik sezdi. Binbaşının havası kötü. Yavaşça komşu eve, telefoncuların yanına geçti. ''Sizi uyandırdın mı binbaşım?'' diye sordu Prescheyev. Gerçekten dalmışçasına ürperdi Sergey. Durumu konuştular. Prescheyev gitmeye hazırlandı. ''Burada uyusanız daha iyi edersiniz'' dedi Sergey. ''Gece başıboş gezen Almanlar çok tehlikeli oluyor.'' Prescheyev kulübede bir takım matematik problemleriyle dolu eski bir okul defteri buldu. Çok sevindi. Savaştan önce Kirov'da öğretmendi. Her sayfası resimli bir kitap bulmuşçasına zevkle karıştırıyordu defteri. Savaş bitince yine terleteceğim çocukları. İşin nedenle çekici olduğunu uzun uzun anlattı. Birden Sergey'in kendisini dinlemediğini fark etti. Belki yatmak isterdiniz binbaşım diye sordu. Hayır, hayır. Uykum yok. Evet, öğretmen çok iyi bir şey. Annem de öğretmendir. Pek çok okul, yığınlı kitap, tuğla, köprü ve eskisinden çok daha fazla traktör gerekli. Eskisi gibi değiliz artık. Pek çok dostumuz ve pek çok düşmanımız olacak. Çok şey verildi bizlere, çok şey istenecek. Peki siz binbaşım, savaştan sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz? Küçük pencerenin önünde ayakta duran Sergey cevap vermedi. Yoldan durmadan kafileler geçiyordu. Sonunda haklısınız dedi. Yatıp uyumanın sırasıdır. Binbaşı Şiltes sinirlenerek, ancak düzenli bir ordunun subaylarıyla görüşebilirim, haydutlarla değil demişti. 2 saat sonra ise Vasya'nın önünde esas duruşa geçmiş anlatıyordu. Şef, bize karşı savaşan Ruslara her zaman saygı duymuşumdur. İster, birden sustu, az kalsın ister haydut olsun, ister asker diyecekti ki, tam zamanda kendini topladı ve daha da yüksek bir sesle devam etti. Sivil bile olsalar. Vasya, tüy yoluk bir kuşun derisini andıran, kara sivilcelerle kaplı gri pembe yüze, hareketsiz fırlak gözlere baktı ve başını çevirdi. Almanların canavarlığını, insafsızlığını çok düşünmüştü. Üstelik dayanılmaz biçimde sıkıcı olduklarını anlıyordu. Doğrusu hava Almanları düşünmeye fırsat vermeyecek kadar güzeldi. Vasya, partizanların hareket hazırlıklarına, ağaçların tepelerine, yemyeşil bir çerçeve içinde daha da mavileşen gökyüzüne bakıyordu. Vasya, binbaşının doru atına binmiş, önde gidiyor, tutsak dizisi ardından geliyordu. Gülmekten kendini alamadı. Sayıları neredeyse bizim 2 katımız. Elveda kulübeler, barınaklar, elveda silah arkadaşlarımın mezarları, elveda kayın ağaçları, ak ağaçlar, akça kavaklar, çamlar, elveda orman. 3 yıl boyunca sizlerle birlikte yaşadık. Almanlar Moskova dışındaki villaları işgal ettiklerinde, Kafkasya'ya vardıklarında, Minsk'te 20 yıllığına arsa kiraladıklarında, bu ormanların içinde hep bir Sovyet toprağı vardı. Partizanlar 4 yandan kurtulan kente ilerliyorlardı. Büyük yararlıklar gösteren müfrezeleri, Çapayev alayı, Kutuzov müfrezesi, 406. müfreze, intikamcılar, Parkomenko Birliği, Frunze alayı bunlar arasındaydı. Renkli ve gürültücü bir geçit töreniydi bu. Alman atları kişniyordu. İçlerinden birine ipek gibi sapsarı perçemli Macar subayı üniforması giymiş genç ve yakışıklı bir adam binmişti. Bir Alman tankı homurdanıyor, bir karnaval arabasına binercesine tankın tepesine tünemiş 3 genç kız ellerinde makinalıyla gülümsüyorlardı. Almanlardan alınan toplar taşınıyordu. Gettolardan ya da Almanların cezalandırmaya kalktığı köylerden kaçan partizan yakınları talikalara dolmuştu. Bir müfreze komutanı sırtına Alman kaputu geçirmişti. Bir başkası ise yırtık parlak satenden ceket giymişti. 41 yılında felaket şerbetini içen ve Alman kuşatmasını tadanlar, Alman kamplarından kaçan askerler, köylüler ve öğrenciler, yerel komite sekreterleri ve öğretmenler, savaş öncesinden kalma kısa paltolarıyla Kafkasyalılar, getolardan kaçabilen Yahudiler geçiyordu. İhtiyar demirci diye adlandırılan bembeyaz sakallı, beli bükük partizan göründü. Bir Alman subayının beynini dağıtıvermişti. Alman sinemasına bomba atan 11 yaşındaki neşeli yumurcak Petrus geçti. Kara tütüne dinamit diyen ciddi Smirnov, korkunç Mişa diye adlandırılan ziraatçı Çelişkçev, 18 düşman katarını raydan çıkaran Luns, Bialostok'tan gelen partizanlara katılan Polonyalı Broniewski, Çek František, mayın tarlalarının temizlenmesiyle görevlendirilen çalışma taburundan Macar Yahudisi Leiser, Tod örgütünden Parisli işçi Kornet onu izlediler. İtalyanlardan alınan akordiyonların güneşte parıldadığı görülüyordu. Kolhozcu Kostroma bu akordiyonlardan birinin tuşlarında parmaklarını gezdiriyor, bir yandan yakınıyor, yakınırken havanın güzelliğine seviniyor, sevinirken günlerin çabucak geçip gitmesine üzülüyordu. Yaşlı, akıllı uslu bir akordiyoncuydu Kostroma. Köylerden geçerken uzun boylu ve zayıf bir genç, Almanların boşalttığı karargahlardan birinde yepyeni demir harç nişanlarıyla ağız ağıza dolu bir sandık bulmuştu. Her nasılsa hayatta kalan ve gelip geçene havlayan köpeklere bağırıyordu. Al ol Yuşka, yakala, Führer'in armağanıdır. Yumurcağı gören yaşlı köylü kadınları hem gülüyor hem mutluluk gözyaşları döküyor ve ardından iyi yolculuklar yavrum diye sesleniyorlardı. Temel Sazonov göründü. Savaşın 4. günü kuşatılmıştı. Ağır yaralanmış, bizimkileri görmeden ölmemek gerek diye durmadan tekrarladığı için ölmemişti. Demirden bir çember içinde debelenen 30 kişiydiler o sıra. Sonra müfrezeleri genişlemişti. Geçen hafta ise koca bir tümenin tanklarını Naybok ormanından geçirmişlerdi. Ivan Şelega geçti. Almanların köyüne girişlerini unutamamıştı. Ivan Şelega'nın 4 yaşında tatlı yeşil gözlü Marusya adında bir kızı vardı. Almanlar bahse tutuşmuşlardı. Koşmaya başladığı an ilk kim öldürecekti kızı? 27 yaşında bembeyaz olmuştu Ivan Şilegan'ın saçları. Sert adımlarla hayatından hoşnut yürüyordu. Katillerin hesabını görmüştü. Sırtında ağır bir tüfekle zayıf, naif Lia Kogan geçti. Almanlar babasını getoda asmışlar, annesiyle küçük kardeşlerini Trostianes'te yakmışlardı. Lia 19 yaşındaydı. 7 Alman öldürmüştü. Ailesinden, yakınlarından, evinden iz kalmayan kente dönüyordu. Ama cellatları yenilgiye uğrattıklarını biliyor, hafif bir gülümseme zayıf, acılı yüzünü aydınlatıyordu. Hipodromun önündeki büyük alan bayram yerine dönmüştü. Kalabalık dalga dalga koşuyordu alana. Partizanlardan Stalin yoldaşa selam. Vasya öyle bir hurra çekti ki kendi bile rahatsız oldu. Çocukken de böyle deli gibi olur. Olur olmaz yerde bağırır. Nina Georgievna dikkat et oğlum derdi. Bir yerin yırtılacak. Vasya Moskova'da doğmuştu. Ama yıkılan, işkence gören, yanan evlerinin kör cepheleri ve moloz kaplı sokaklarıyla Minsk ona doğduğu kent gibi geldi. Burada çalışmaya başlamıştı. İşte yaptığı evler. Duvar kalıntıları üzerinde ot ve çalı yeşeriyordu. Vasya Minsk'e ilk geldiğinde kentin görünüşü onu şaşırtmıştı. Koca koca evler ve onların yanında yıkıntılar, daracık eri büğrü sokaklar görünürde pislikten başka özelliği olmayan bir yer. Oysa Minsk'in cap canlı ruhu tıpkı Beyaz Rusya ormanlarındaki gibi gizliydi. Yavaş yavaş Vasya alışmıştı buraya. Moskova'ya döndüğünde şöyle diyordu. Minsk açıldı saçıldı. Şaşırtıcı bir şey. 21 Haziran günü de yeni bir okul tasarısı üzerinde çalışıyordu. Şimdi ne düşünüyordu Vasya? Tam şu sıra Minsk'te bulunmam ne büyük mutluluk. En büyük şeyi burada tattım. Minsk biraz da Natasha değil mi? Burada çok kısa süre kaldı ama her şey ona bağlı. Birlikte gezindiğimiz sokaklar, park, bütün fırtınaların atlatıldığı şu sıra, ayrıldığımız şu alan. Geldiğinde elma ağaçlarının nasıl aşılandığını anlatmış, sonra da sormuştu. Neden inanmıyorsun? Sevgilim benim. Geçit töreni sona erdiğinde o sokağı görmeye koştu. Ev kaybolmuştu. Almanlar havaya uçurmuşlardı. Birden garip, kör bir inançla karışık korku Vasya'nın yüreğine çöktü. Ne olmuştu Natasha'ya? Neden hep hayatta kalırsam nasılsa birbirimizi görürüz diye düşünmüştü. Natasha şu ürkütücü yolu tutmuştu. O günden beri de Vasya karısı hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Birden Vasya'nın gözünde günün anlamı değişti. Şarkılar daha bir hüzünlü oluverdi. Geri dönmemecesine denize açılan gemiden, bir daha görülmemek üzere sallanan mavi mendilden, Odessa yangından söz ediliyordu şarkıda. Yıkıntılar büyüyor, büyüyor, yeryüzünü gizliyordu. Vasya konuşmaya, şakalaşmaya bile devam ediyordu. Ama içinde hep bir kuşkuyla düşünüyordu.